baş tacını. Sevgili dinleyenlerimiz, her cuma olduğu gibi baş tacı zamanı başlamıştır. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Aktan da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dolu dolu bir program geçireceğiz. 090-312-463-34-21, 463-34-19 telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız var. Bas taci alttan uzun çizgi ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Güzel bir şarkıyla selamlayalım sizleri. Suhal Olcay söylüyor, Ben Varım.
Akşam gözünde aşk tüterse, geçmiş günler aklından geçerse, kalbin bomboş ümitler biterse, sen üzülme ben varım. Neler geçti kim bilir başından, sevgi umdun hep başkalarından. Ağlama gider ardından, o giderse ben varım. Zaman durdu sanki, beklerken seni. Ben bir tek sevgiye bağladım kalbimi. Ayrılmam istersen yanından, çağırsan gelirim çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan, korkmam artık sen varsın. Ayrılmam istersen hiç yanından, çağırsan gelirim çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan, korkmam artık sen varsın. Korkmam artık sen varsın. Korkmam artık sen varsın.
Dinleyenlerimiz, bir zamanlar merdiven basamaklarını ikişer üçer çıkarken bugün bir katı çıkmakta bile zorlanıyor olabiliriz. Belki oğlumuz ya da kızımızla yürürken adımlarımız onlarınkine yetişemiyor olabilir. Bozulan telefonumuzun yerine aldığımız yenisini kullanmak çok zor geliyor olabilir. Evet, yaşlanıyoruz. Yaşlanmak yaşamın hiç değişmeyen döngülerinden birisi. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bugünkü programımızda bu değişmez döngü üzerine sohbet etmek istiyoruz. Ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Banu Tavat'ı davet ettik stüdyomuza. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Didem Hanım, teşekkür ederim.
Evet, Didem bizim prodüktörümüz. Didem, evet, ben Yasemin.
Yasemin Hanım, çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ne demek, olabilir, olabilir. Hepimiz her şeyi karıştırıyoruz zaman zaman. İşte evet, yaşanmakla birlikte de aslında belki vücuttaki bazı kimyasal değişiklikler de söz konusu hocam. Bir şeyleri unutuyoruz ya da işte fiziksel motor becerilerimizde de bazı gerilemeler olabiliyor. Siz yaşlanmayı nasıl tanımlıyorsunuz? Her şeyden önce onu sormak isterim.
Yasemin Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi yaşlanma hani yadsınamaz fizyolojik belirtilerle kendisini gösteriyor. Her ne kadar bugün kozmetik ve estetik açıdan
çok şükür,
bize çok yardımcı olan teknolojiler varsa da hani bu kaçınılmaz bir son gibi gözüküyor. Biz bir istatistikle belki başlamak hani konuyu tamam, anlatmak açısından faydalı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü 2050 yılında özellikle Akdeniz çanağı diyebileceğimiz Yunanistan, İspanya, İtalya, daha sonra İskandinav ülkelerinden Norveç, Finlandiya ve Japonya gibi ülkelerde o ülkelerin nüfusunun %30 üzerinde bir rakamın, %30'undan fazlasının yaşlanacağını söylüyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu işte Amerika, Meksika, Kanada, İngiltere, Asya ülkeleri, Rusya gibi ülkelerde ise nüfusun %10 ila 30 arasının yaşlanacağını söylüyor.
Dolayısıyla hani bu şey mi oldu hocam o zaman Banu hocam? Yani hani bizim genç nüfusumuz az, yaşlı nüfusumuz çok diye zaman zaman kulağımıza çalınan bir cümle var. Böyle mi? Bunu...
Vallahi harika bir noktaya siz benden daha önce davrandınız. Gerçekten söylediğiniz gibi demek ki bütün dünya gibi Türkiye'de hızla yaşlanıyor. Ve dün genç nüfusuyla övünen bir ülkeyken bundan 10 yıl sonra yaşlılarını hazırlıksız bir ülke haline geliyor.
Şimdi Çanakkale Zaferi'nden bahsettik bugün hocam biz sabah programımızda. Evet, ne çok gencimizi biz orada feda ettik dedik. O zaman bizim demek ki o yıllarda genç nüfusumuz daha fazlaydı.
Kesinlikle öyle. Giderek yaşlanıyoruz. Tabii bu aslında gayet iyi bir durum. Yani insan teknolojiye geliştirdiği teknolojiler sayesinde doğaya üstün geldi. Yaşam ömrünü uzattı. Bu iyi bir şey. Ülkemizde de yani biz gelişmekte olan ülkeler potasındayız. Bu tür ülkelerde de yaşam beklentisi 100 yaşı oldu. Yani hepimiz Türkiye'de 100 yaşımıza geleceğimizi ümit ediyoruz. Bu çok güzel bir şey ama bir taraftan da programlanmış ölüm diye bir şey var. Yani insan beyni doğduğu gün en yüksek zihinsel potansiyelle doğuyor. Daha sonra her gün yani şu anda biz burada konuşurken de sinir hücrelerimiz kayba uğruyor. Yani beyin kendini bir tür imha etmek üzere programlı.
O zaman yaşlanmak bu mudur mesela?
Aynen öyle. Yani yaşam ömrünü siz teknolojilerle olduğundan daha uzatıyorsunuz ama programlanmış ölümü önlemiş değilsiniz. Bunun dezavantajı nedir diye sorarsanız demanslar ve onların en toplumda en sık görüleni olan Alzheimer tipi demansların görülme sıklığını da bu durum tabii ki arttırıyor. Yani bundan 50 yıl önce Alzheimer derseniz hani nedir falan denebilirdi. Etrafımızda da yoktu. Çünkü insanlar Alzheimer olacak kadar uzun yaşayamıyorlardı. Onun için yoktu. Şimdi yaşam beklentisi uzayınca artık ailelerimizde 60 yaşını doldurduktan sonra hepimiz de böyle bir kaygı başlıyor. Hani acaba Alzheimer olacak mıyım gibi. Onun temelinde yatan durum da bu.
Çok teknik bir soru belki ama şu anda aklıma geldi. Yıllar evvel böyle yine bir canlı yayında bir hocamız demişti ki geriatri bölümünden de sanırım. Demiştik yani demans evet hani unutkanlık budur. Ben Alzheimer dedim. Hayır, sizin dediğinize demans denir dedi. Alzheimer ancak vefattan sonra yani bir tıbbi bir ne diyorduk biz? mesela adli tıpta bakılacak ve bu Alzheimer'mış denilen bir şey sonradan tespit edilen bir şey midir? Yani demans ve Alzheimer arasındaki fark nedir?
Yasemin Hanım, hakikaten siz hani bir toplumdaki ortalamanın üstünde bir bilgiye sahipsiniz bu konuda gerçekten.
Belki de yani doğru, yani şöyle, yanlış hatırlıyorum bilmiyorum.
Eğer hani sınırlarımızı aşmayacaksak izninizle çok kısa merak açıklayayım.
Merak ediyorum, evet, çok, evet, çok kullanıyoruz bunu.
Şöyle, demans eski dilde yani halk arasında bunama olarak bilinen hastalık. Farklı türleri var. Bunlardan tamam. Toplumda en sık görüleni Alzheimer tipi demans. Söylediğiniz gibi şimdi Alzheimer hastalığı beyindeki bazı bozulmalarla, hani teknik detayına girmeyeceğim. Ama beynin yapısında meydana gelen teknik bozukluklarla 3 tane belirteci var. Bu belirteçler varsa kişi Alzheimer hastasıdır. Ancak bunun laboratuvar testi için beyin otopsisi yapmak gerekir.
Tam da bu.
Yani hastanın vefat etmiş olması gerekir. O zaman da günümüzde sizin belirttiğiniz gibi kesin bir Alzheimer tanısı koymaya imkan yok. Ancak olası bir Alzheimer şüphesi. Olabilir. Ancak şu an teknoloji ve bilim hakikaten iyi bir noktaya geldi bu anlamda. Hastalar vefat etmeden önce yani daha erken, örneğin 60'lı yaşlarda ya da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş yaşlılığın sınırı, ama 60'lı yaşlarda ülkemizde de bu konuda gayet iyiyiz. Üniversitelerin veya vakıf hastanelerinin nöroloji, psikiyatri ve geriatri kliniklerinde nöropsikolojik testler dediğimiz testler yoluyla bunlar bir tür zihinsel becerilerin farklı boyutlarını ölçen testler. Bu testler yoluyla Alzheimer olma olasılığı yüksek bir doğrulukla, yani otopsi yapılmadan da tabii ki yan laboratuvar ölçümleri de, yani beyin görüntüleme teknolojileri falan kullanılarak yüksek oranda başarıyla teşhis edilebiliyor.
Çok güzel bir şey söylediniz. Neden biliyor musunuz Banu Hocam? Bu benim bilgi, bendeki bu bilgi 15 yıl evvelin bilgisiydi. Oysa ki siz diyorsunuz ki bunlar artık tespit edilebiliyor. Yani burada çok önemli bir aşama kaydedildiğinde öğrenmiş olduk sayenizde. Şimdi evet, 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası ve madem bizim 2050 yılından sonra bu Akdeniz çanağında %30'un üzerinde bir yaşlılıkla karşılaşacağız biz. Bu yani bedensel ve zihinsel faaliyetlerimizi mi artırmalıyız kendimizi daha iyi hissetmek için? Çünkü yaşlanmakla, yaş almakla birlikte kendimizi bazen de işe yaramaz hissedebiliyoruz. Neler yapmalıyız kendimizi beslemek için?
Bu konuya mutlaka değineceğim ama önce bir hazırlık, yani bir ufak açıklama yapmak belki iyi olabilir. Şimdi yaşlanmayla beraber demin de söyledik, fiziksel değişiklikleri görmemek mümkün değil. Ama zihinsel olarak da bir takım değişiklikler oluyor. Ve genellikle hani halk arasında da bunun olumsuz yönde olduğu biliniyor. Belki burada bir farklılığa dikkat çekmek iyi olabilir. Gerçekten doğru. Örneğin zeka. Hani bütün zihinsel işlevlerin sanki bir çatı altında toplandığı bir kavram. Bireyler yaşlandıkça zekalarında ilginç bir değişim ortaya çıkıyor. Bugün psikologların uyguladıkları, bize zeka testine işte IQ'su şu kadar, bu kadar diye bir sayıyla ifade ettiğimiz zeka testleri iki bölümden oluşur. Bunlardan bir tanesi performans testleridir. Ne kadar hızlı, ne kadar doğru, ne kadar akışkan bir zihinsel faaliyetleri, bunun hakkında bilgi verir ve bir puanla karşılık bulur. Bir de sözel alt testler vardır. Bunlar hani akıl yürütme, strateji kullanma, sosyal ve hani sözlü ifadelerle ilgili bir performanstır. Dolayısıyla bütün dünyada, yani coğrafyadan, cinsiyetten vesaire bağımsız olarak şunu söylememiz mümkün. Bu zeka testlerinin performans alt testlerinde, yani hız, doğruluk, az hata gibi özellikleri ölçen testlerinde yaşlı bireyler gençlerden anlamlı ölçüde başarısızlar.
Evet.
Buna karşılık sözel becerileri gerektiren alt bölümünde bu zeka testinin gençler kadar iyi, hatta onlardan daha başarılılar.
Sözel bölümde çok daha iyiler.
Çünkü bu sözel bölüm profesyonel beceriler, eğitimsel nitelikler, okuduğunu anlayabilme, günlük hayat problemleri karşısında strateji geliştirme, kendi stratejisini bulma gibi konuları da içerdiği için şöyle bağlayabiliriz belki güzel bir benzetmeyle. Yaşlanmayı bir madalyona benzetebiliriz. Madalyonun bir yüzünde kayıplar, öbür yüzünde ise kazançlar var. O zaman hani siz en başta sormuştunuz, peki başarılı yaşlanan biri ne yapsın? Kayıpları kazançlarla telafi etme yoluna gidebilir. Buna telafi ederek yaşlanma diyoruz. Yani gerçekçi, akılcı ve kazançlarını da bilerek yaşlanmanın. Sadece bir kayıplar dönemi olmadığını bilerek. Bunun için de hep kazan, yani fizik nasıl bedensel olarak, bedensel egzersiz vücudu sağlıklı kılıyorsa, zihinsel egzersizde yaşlanmada zihinsel becerilerimizi sağlıklı hale getiriyor. Ne yapılabilir?
Ne yapılabilir?
Kitap okumak, iskambil oyunları oynamak, satranç oynamak, bulmaca çözmek, sudoku çözmek verilebilir. Ama burada bir parantez açmakta fayda var. Genellikle benim toplumda ve çevremde de gözlemlediğim, bulmaca çözmek çok yaygın.
Evet.
65 Doğru. yaş üstü grupta. Evet. Ama en kötü tercih diyebilirim.
Gerçekten mi?
Neden?
Neden?
Çünkü buradaki bilişsel faaliyetlerin bizi biraz zorluyor olması, biraz rahatsız ediyor olması.
Bence sudoku daha zor.
Sudoku öneriliyor. Ama bulmaca değil. Neden? Çünkü çok iyi bulmaca çözen bireyler otomatik olarak cevaplarını veriyorlar. İşte boru sesi T falanca.
Ezberde zaten
güneş
onlar.
Güneş tanrısı Ra öbürü falan gibi.
Evet.
O kadar iyi biliyorlar ki hiç düşünmeden yapıyorlar.
Ama sudoku çalıştırıyor.
Aynen. Aynen. Onlar biraz takip gerektiren, biraz yani şunu demek istiyorum. Beyni biraz rahatsız etmemiz gerekiyor. Nasıl bedenimiz hani karın kasları yanar çok çalışma yapınca. Burada da biraz zihnin de canını yakmakta fayda var. Onun için de yeni durumlar. Tabii gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde zaten hayat koşulları bazen de koruyucu oluyor. Yani o kadar değişik hayat olaylarıyla karşılaşabiliyoruz ki hemen bir örnek vereyim. 5 çocuğunu çok kısıtlı bir bütçeyle geliştirmek zorunda kalan 65 yaş üstü bir bireyin bayağı zihinsel zorlanması var diyebiliriz.
Yeter mi o? Yani, o zaman hepimiz zaten bunu yapıyoruz.
Fena değil. Yani hani
mesela ben sudoku çok aram yok ama hani o anlamda bir evi çevirebiliyorsam demek ki yapıyorum onu.
Evet, evet Yasemin Hanım. Hani böyle biraz bizi zorlayıcı şeyler bazen hani şikayet etsek de koruyucu olabiliyor. Böyle bakmakta fayda var. Yine belki size ilginç gelebilecek bir bilgi. Barbara Hardinghouse diye böyle popüler bilimle uğraşan bir hanım var. O böyle bir kitap kaleme almış. O kitapta 100 yaşını aşmış. Yani çınarlık, asırlık çınarlar. Özür dilerim, asırlık çınarlar diyebileceğimiz dünyanın değişik coğrafyalarından kişilerle görüşüyorlar. Ve bu kitabını bu kişilerle yaptığı yarı yapılandırılmış görüşmeler ayırmış. O kitapta görünen şöyle ilginç bir istatistik var. Dünya üzerinde 100 yaşını aşmış kişilerin %80'i kadın. Bu demektir ki kadınlar daha uzun yaşıyorlar. Bunun tabii bazı nedenleri var. Alkol ve tütün ya da sigara tüketimi kadınlarda daha az. Daha sağlıklı besleniyorlar. Yani etten daha bağımsız. Yani vejetaryen, vegan,
Akdeniz daha
diyeti
yakın.
Doğru besleniyorlar. Sağlık imkanlarından faydalanmak konusunda daha istekliler. Erkekler bundan kaçıyorlar.
Doktora giderim, bakarım kendime, rutin kontroller
doğru,
falan.
Doğru. Peki. Ve stresle başa çıkmada erkeklerden daha başarılılar.
Çok güzel.
Benim çok sevdiğim bir nörolog hocam diyeyim.
İyi ki kadınız hocam.
Evet, bazen avantajları da oluyor. Dediğim gibi bir nörolog hocamız, ben ne zaman kadınlar işte bu nedenlerle uzun yaşar diye söz edersem şöyle bir takılır bana.
Neden?
Der ki kadınlar daha uzun yaşar çünkü onların bir karıları yoktur. Dolayısıyla hani olaya böyle de bakabiliriz ama böyle bir istatistik gerçekten de var.
Evet, evet. Peki bir de yaşlanmaya bağlı olarak insanlar ruhsal değişimler de yaşıyor galiba. Hani fiziksel değişimlerden bahsettik ama artık eskisi gibi onları yapamıyorum. Eskiden böyle yapardım. Hani bir geçmişe bir özlem, kuvvetten düşmek ve bu tabii ki bizim ruhsal durumumuzu da etkiliyor değil mi hocam?
Kesinlikle Yasemin Hanım. Belki şöyle düşünmekte fayda var. Hani size demiştim ya konuşmanın başında. İnsan yaş ilerledikçe biyolojik nedenlerle beyni kötüleşiyor. Buna karşılık zihni bilgeleşip olgunlaştığı için olabileceği en iyi duruma geliyor. Bu çok ciddi bir ikilem. Buna da bilgelik paradoksu diyorlar. Yani bilge olmak çok değerli bir durum. Doğru. Buna sahip olmak için insan gençliğini feda ediyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü genç bilge yok. Zeki bilge var, yakışıklı, güzel bilgeler, pardon, yakışıklı gençler, güzel gençler, zeki gençler var ama bilge genç yok. Bilge olabilmenin tek koşulu yaşlanmak. Sanki bilgeleşmek için gençliğimizi feda ediyoruz. Bu da bayağı ciddi bir şey yani. En kıymetli şeyden vazgeçebildiğimize göre hakikaten bu bilgeliğin yaşlılığın bir ayrıcalığı olduğunu bilmek, bunu unutmamak lazım. Şimdi şeye bağlayacağım. Hani psikolojik olarak neler oldu demiştiniz. Bilgece yaşlanabildiğimiz ölçüde psikolojimizi yaşlılık döneminde de sağlıklı ve iyi tutabiliyoruz. Şimdi psikologlar her bir yaş döneminde başarılı geçirilirse ne olur, başarısız geçirilirse ne olur diye böyle basit anlamayı kolaylaştıracak sınıflamalar yaparlar. 65 yaş üstünde yani biri yaşlanırken eğer o dönemi, yani bir bundan önceki bütün gelişim dönemlerini söylüyorum tabii. Eğer başarıyla atlatmış ve bu döneme gelmişse o zaman ego bütünlüğü yaşıyor.
Mutlu.
Ego bütünlüğü aynen. Nedir? Siz çok güzel ifade ettiniz aslında. Yani sonucu mutluluk. Ama ego bütünlüğü dediğimiz şey şu. Kişinin bütün olumsuzluklarına rağmen önceki yaşantılarından hoşnut olarak hayatını sürdürmesi.
Hatalarımı da seviyorum.
Aynen.
Hatalarımı da değilim.
Aynen. Çok ama güzel. Buna gelebilmek için hakikaten öncesinde
az yıpranacağız.
Evet.
Bir sarsılacağız.
Yani. Evet. Evet. Aynen. Peki tersi durumda ne oluyor? Yani eğer bu dönemi olumsuz bir giriş yaptıysak ne oluyor? O zaman umutsuzlukla karşılaşıyoruz. Bu ne demek? Kişi hep kaçırdıkları, daha önce yaşadığı travmalar, keşkeler, onların olumsuz sonuçlarına o kadar odaklanıyor ki bir yaşlı bireyin olması gerektiği gibi anı yaşamaktan, hani o carpe diem Latince olarak çok hani halk arasında da bilinen, anı yaşamayı kaçırıyor. Elindekilerin kıymetini bilemez duruma geliyor. Bütün geçmişte yaşıyor olmaktan ve daha da kötüsü bir yeni başlangıç yapıp hiç yapamadıklarını yapmaya çalışıyor. Ama artık bedensel olarak onları yapamayacak olduğu için başka olumsuz olaylara sebep oluyor. Bu da depresyon, majör depresyon gibi.
Zincirleme bir mutsuzluk değil mi?
Aynen. Aslında hani belki bu durumu şöyle hani olumlu mesajlar da vermek açısından. Batı Edebiyatı'nın ünlü romancısı Victor Hugo Yaşlılık Hasat Zamanı diye bir kitap yazıyor. Aslında cevap kitabın adında.
Çok güzel.
Yani,
ne ektiysen onu biçiyorsun.
Bravo.
Yani.
Yani ekinleri topladığımız zaman yani biz 65 yaştan sonra ne yapalım diye düşünmemeliyiz aslında. O faturanın kesilip elimize verildiği dönem. Dolayısıyla gençlik ve genç yetişkinlikte yaptıklarımız aslında o dönemi ego bütünlüğüyle mi yoksa umutsuzlukla mı geçireceğimizin bir göstergesi oluyor. Onun için de ben bu tip hani yaşlanmaya ilişkin öğütlerin 65 yaş üstü bireylerden çok genç yetişkinlere anlatılmasının çok işlevsel olduğunu düşünüyorum.
Yani aslında biz bugünden hani 65 yaşın öncesi olan bizler diyelim, bugünden yarınımıza yatırım yapıyoruz. Yani yaşadığımız her şeyi hakkını vererek yaşıyorsak, bütün hayallerimizi gerçekleştirmek için çabaladıysak ve 65 yaşa geldikten sonra da demek ki geriye baktığımızda her şey, bütün taşlar yerli yerinde, şu an başka bir an. Ve bunun tadını çıkarabilirim noktasında oluyoruz. Doğru değil mi?
Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de hani bireyler yaşlandıkça hiç istemeyiz ama vefatlarla daha çok karşılaşmaya başlıyorlar gençlere göre. Ama bunun karşısında hem bir direnç, yani dayanıklılık kazanıyorlar, hem de hayat olaylarına karşı çok geniş bir çözümler repertuarına sahip oluyorlar. Yine genç de olmayan. Ve böyle mükemmelliyetçilik fantezileri, işte ne bileyim, hani huzursuzluk, böyle gençlikte yaşanan
azalıyor,
hani
o, değil mi?
Evet, bunlardan vazgeçmeyi öğreniyor.
Tabii.
Bunlardan vazgeçmek büyük bir özgürlük.
Çok keyifli bir şey aslında, değil
büyük
mi hocam?
Büyük bir özgürlük.
O bilgeliğe kavuşma çabası.
Aynen. Yani buradaki mesajımız belki de bu olmalı. Yani hani bilgece yaşlanmaya hazırlamalıyız. O potansiyeli var. Bütün yaşlıların var. Dolayısıyla onu en üst düzeyde kullanmak başarılı yaşlanmanın en güzel örnekleri. Yani tarihe bakarsak da öyle. Yani Galileo ayın çizimlerini 70'li yaşlarında yapmış. Charlie Chaplin 76 yaşında hala yönetmen. Süleymaniye Camisi Mimar Sinan tarafından 70'li yaşlarında yapılıyor. Yani çok iyi örnekler var. Dolayısıyla hani kendimizi daha böyle pozitif örneklere yöneltmek de çok fayda.
Son zamanlarda Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın videolarını izliyorsunuz.
Kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle filozof.
Yani filozof.
Çağdaş
yani,
filozof.
Abi böyle cımbızla al hayatına koy. Çünkü o yaşamış, bitirmiş, yorumlamış her şeyi. Kesinlikle. Hap gibi bize veriyor gibi geliyor insana, değil mi?
Kesinlikle öyle. Hepimiz birer amatör bilge olabilir. Öyleyiz. Yani değil mi? Herkesin çok farklı deneyimleri var. Bunu hani böyle kullanmak da, yani aksi ihtiyar olarak da anılabiliriz. Bilge görüşlerine başvurulan hala aktif yaşlı da olabilir. Bu bir seçim.
Seçim.
Belki şunu da söylemekte fayda var Yasemin Hanım. Aslında yaşlanma iki boyutta yine ele alınıyor. Bunlardan biri, hep konuştuk, biyolojik faktörlerle gelenler. Onlara yapacak bir şey yok. Yani onu doğanın bir akışı gibi düşünebiliriz.
Medikal estetik bir yere kadar bize yardımcı oluyor. Biliyorum.
Evet, ama ikincisi, yani ikincil yaşlanma belirtileri diyorlar bunlara. Yaşadığımız hastalıklar, geçirdiğimiz travmalar, depresyon falan gibi her türlü hastalık, alışkanlıklarımız, tercihlerimiz, bunlar ise ikincil yaşlanma belirtilerine sebep oluyor. Yani örneğin birincil yaşlanma için kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, işte kemiklerde erime, enfeksiyonlara karşı daha açık olma falan. Tabii. Bunlara müdahale edecek bir durum yok. Ama diğerleri, mesela beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek mümkün.
Egzersiz yapmak.
Egzersiz, aynen. Yaşam biçimimizi değiştirmek mümkün. Psikolojik sorunlarla baş etmek mümkün. Yani çare ararsanız baş edersiniz.
Tabii.
Böyle gelmiş böyle gider derseniz kalır.
Bakış açınızı değiştirirsiniz hayata. Olumlu bakmayı denersiniz.
Aynen. Demek ki biz değiştiremediklerimize değil de değiştirdiklerimize odaklanırsak.
Madalyonun diğer yüzü. Telafi etme hikayesiydi.
Kesinlikle oraya tekrar bağlamış oluyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Banu Tavat. Teşekkür ederiz hocam.
Ben çok teşekkür ederim.
Bugünden yarına yatırım yapmayı öğrettiniz bize.
Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra yaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gittin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem neye yarar hatıralar. Gittin şimdi sen, geçip giden bu zamanları bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Gözyaşıma seni hatırlarım. Gittin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem neye yarar hatıralar. Gittin şimdi sen, yoksun
sağlık, güzellik. Ve sevgili dinleyenlerimiz, biraz daha beslenme konuşalım. Az evvel yaşlılıktan bahsettik. Yaşlılık konusunda bile beslenmenin ne kadar önemli olduğunu, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek bir ihtimal yaşlanmayı geciktirebileceğimizi öğrenmiş olduk. Şimdi de Funda Tuzgöl ile konuşacağız. Beslenme ve diyet uzmanı. Konumuzsa İslam dünyasında 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı. 23 Mart'ta başlıyor biliyorsunuz. Ramazan ayı oruç tutanların günlük hayat akışlarında kimi değişikliklere elbette neden oluyor. Acaba metabolizmamızı Ramazan için öncesinde hazırlamamız gerekir mi? Ve Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Funda Tuzgöl, bu sorular herhalde bütün ay boyu konuşulacak aslında, değil mi?
Çok güzel, evet. Hatta iki ay öncesinden başladık biz bu sorularla karşılaşmaya. Biliyorsunuz Ramazan'ı karşılamak için insanlar oruç tutarak bugünü bekliyorlar.
Doğru, o da var.
Ufak tefek başladı aslında oruç tutmalar.
Peki metabolizmanın biraz olsun yavaşladığını söyleyebilir miyiz biz Ramazan ayında?
Yanlış yapıyorsak öyle diyebileceğimiz kadar aslında iddialı bir dönem. Yani bu bir ayı isterse kişi çok güzel bir şekilde yönetebilir. Metabolizmanın hatta hızlanması olarak da cevaplayabilir. Ama işte bir takım altın kurallar var aslında.
Peki buraya gelmeden ve onları soracağım tekrar da bu hazırlık sürecinde diyelim ki işte 23 Mart'ta başlıyor dedik. Bunun öncesinde hani kendimizi hazırlamak için yapmamız gerekenler var mı? Sonra da o aşamaya geçelim.
Şimdi aslında hemen hemen bir hafta kalan bu sürede ben hep danışanlarıma şunu öneriyorum. Bir kere bol su içmeyi
öğrenelim. Hı-hı. Vücut su tutmayı öğrensin. Hı-hı. Mesane kapasitemizi arttıralım. Sık idrara çıkıp da vücut sıvısını kaybederek Ramazan'da en çok başımıza gelen susuzluk, susuzluk yüzünden hemen ardından başımıza gelen kabızlık problemiyle karşılaşmayalım, hı-hı, diye. Hı-hı. Şimdi yapacağımız en önemli şey bol su içmek. Bugünleri, anladım, karşılamayı yaparken, hı-hı, aslında.
Hı-hı. Bol su içmek.
Bol su içmek ve tabii bir kere kim oruç tutabilir? Bu kısmı da çok önemli. Yani herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa, yani bir tıbbi neden, bir engel yoksa, doktorumuz izin veriyorsa, hı-hı, ve belli yaş altındaki çocuklar ya da belli yaş üstündeki yaşlılardan değilsek, hı-hı, hamile değilsek, hı-hı, oruç tutmamızda sorun, sıkıntı yok. Yoksa onun dışında çok ciddi masaya yatırılmalı. Çünkü yaklaşık 16-17 saatlik bir açlık döneminden bahsediyoruz. Hı-hı. Açlık atlatılabilir ama susuzluktan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani bir nevi her vücudun altından kalkabileceği bir açlık değil.
Bir anlamda şanslıyız. Havalar biraz böyle tam bahar olduğu için. Hani biz Ağustosları falan görmüş bir nesil olarak.
Ne zor oruçlar.
Evet, onlar çok daha zor. Susuzluk konusunda insanı biraz daha zorluyor. Hem günlerin biraz daha kısa olması, hem de bir taraftan da havanın bize destek olması tabii önemli. Peki bu metabolizmayı hızlandırabiliriz de istersek dediniz. Bence bu çok güzel bir kelime. Bunu açar mısınız bize?
Şimdi bunun ilk ayağı hani yatarken yiyeyim öyle yatayım kısmını unutmamız lazım. Sahura, hı, mutlaka kalkmamız. Yani tamam, bu dini vecibenin bize izin verdiği son dakikaya kadar yeme içme eylemini mutlaka gerçekleştiriyor olmamız lazım. Sahur önemli. Sahura kalktığımızda İlk neyle besleniyoruz ve sahuru bitirdiğimizde yatıp uyuyacaksak eğer, ki, hı-hı, gece dörtlerden ve dört buçuklardan bahsediyoruz. Elbet işe gidecek biri bile olsak, hı-hı, belki bir iki saatlik uykuyu tercih edecek kişi, hı-hı, o uykuya geçmeden önce dışkılamayı başarabilirsek, kişi büyük abdestini yapar da yatarsa,
sahur
bağırsak sahurda,
hı-hı,
o da çok doğru olacak. Ama bunun olması için bir kere gündüzü, orucun açıldığı saatlerden itibaren bol sıvılı tüketmek. Fiziksel aktivite koyabiliyorsak koymak.
Mesela iftardan sonra,
yürüyüş gibi. Kimileri de iftara doğru vakiti de geçirebilmek adına bunu yürüyüş olarak geçirebilir.
Çok severim.
Oruca kalktığımız anda bağırsakları hızlandıracak bir meyveyle ve suyla başlamak.
Sahura
kalktığımız anda. Sahurda çay gibi bir diüretikten, idrar söktürücüden mümkün mertebe uzak durmak.
Hmm.
Yani çayı içelim ama orucu açtıktan sonraki yatana kadarki zamana sıkıştıralım.
Ama sahurda değil.
Sahurda mümkün olduğu kadar. Bazen ama mesela çok yakından, hani kendimden bildiğim için insanların hep eleştirisi, ama çay içmediğimde işte başım ağrıyor. Çok açık bir çay belki hiç içmese en iyisi. Çünkü çay, içtiğimiz ne kadar su varsa öğlen 12 olmadan atmamıza.
Kahve daha da kötü o zaman.
Kahve de yine aynı şekilde. Çayı, kahveyi hayatımızda sahurda bulundurmadan yürütürsek,
tamam,
bol bitki çaylarıyla, sularla vesaireyle sahuru noktalarsak, ve üzerine dışkılamayı başarırsak.
Ama mesela bu durumda bence yeşil çayı da önermezsiniz.
Bravo. Bravo. Zaten yeşil çay ve siyah çay ve kahve en önemli ilk sıradaki diüretiklerdir, idrar söktürücülerdir.
Biz bitki çayı diyoruz.
Bitki çayları, meyve çayları, ıhlamurlar vesaireler gibi, geceyi hani illa likit bir şeyle içmem gerekiyorsa,
sıcak
bir şey istiyorsam, daha kolay yiyorum, hemen de uykuya geçmek istiyorum, beni ada çayı rahatlatıyor diyorsa kişi, sahuru mutlaka yapalım, kalkar kalkmaz meyveyle başlayalım. Tabii burada kan şekerini yükseltip yükseltmemesi adına yanında hemen bir peynirle belki devam ederek ve mümkün mertebe posalı bir sahur öğünü. Ben daha çok kahvaltı ürünlerini tercih etmenin, sadece bir çorba içtim yattım yetmeyecektir. O kalori yetmeyecektir. Mutlaka yumurtası olan, peyniri olan, ekmeğini, hani hep sizinle konuşurken ekmeğin çeşidi çok önemli değil. Ama tabii ki çok bembeyaz unlardan yapılmış ekmekler olmamalı derken, sahurda olabildiğince daha çavdar, daha kepekli ki tok tutsun.
Lifli olsun.
Lifliler. Tok tutacak. Böylelikle gün boyunca hemencecik acıkmayacağız en azından. Kan şekerimiz dengeli. Hani demin dediniz ya, kalan bu kısa zamanda ne gibi tedbirler alırsak sahur, Ramazan'ı daha kolay atlatırız. Bunlardan biri de gündüzü bu aralar daha az yemeyle geçirelim ki vücut hemen adapte olsun. Çünkü birkaç zaman sonra 16 saatlik, 17 saatlik bir açlık dönemine gireceğiz. Çok yüklendiğimiz öğlenleri bu ara kaldıralım.
Kaldırmaya çalışalım.
Ki açlıkla mücadele etmeyelim.
Anladım. Orada bir kendimizi hazırlamak anlamında. Peki biz dengeli beslenmek ve yeterli beslenmek kelimelerini çok önemsiyoruz Ramazan'da.
Aslında hep. 7'den 70. Doğduğunda anne karnında, anne hamileyken, anne hamile kalmadan önce bile dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenme. Bu üç kelime bizim için çok çok önemli. Zaten bunu yaptığımızda hiçbir sağlık sorunu, genetik nedenlerin ortaya çıkarttıklarının dışındakiler kapımızı çalmayacak her şeyden öte. Çünkü artık bir göz doktoruna bile gittiğinizde, danışanım geçenlerde bana şu şekilde geldi. Funda Hanım, yine düştüm elinize, göz doktorum bile kilo vereceksin dedi. Çıkan rahatsızlıktan dolayı. Görmemizi bile engelliyor. Sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmezsek, kan şekerimizi bozarsak retina ile ilgili çok önemli sağlık
çok
sorunları
enteresan.
Başlıyor.
O zaman eklemlerle ilgili bir şey bekliyoruz biz ama.
Diş etleriniz mesela. Yine diş etiniz sağlıklı, antioksidan beslenirsiniz. Diş eti sağlığınızı arttırırsınız. Yanlış beslenirsiniz, diş kayıplarınız, dişte enfeksiyon bir varsa bu sefer beyne kadar giden enfeksiyonlar. Yani siz dönüp dolaşıp vücudunuzun her bir noktası için sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmeyi yaparken Ramazan'da da bunu ihmal etmemek lazım. Ben mesleki yaşantımın ilk 6 yılında özel bir hastanede çalışmıştım. Ramazan'ın ilk haftası hep iftar saati civarında acile inanılmaz gelişler olurdu. Mide spazmları, kalp kriziyle karıştırılan, aslında tamamen aşırı yediği için sindirememiş kişiler. Yani o miktarlar çok önemli. Onun için hani metabolizmayı nasıl hızlandırırızın ikinci cevabı şu. Orucu açtığımızda hep hurmanın adı geçer ya.
Tabii.
Hurmayı işte dini ritüeller işte daha sevaptır, Hazreti Muhammed öyle emretmiştir falanın ötesinde ben de beslenmeci tarafından cevaplayacağım. Gün boyu açtığımızda Yasemin Hanım en çok magnezyum değerimiz düşüyor. Ve magnezyumu en hızlı karşılamamızı sağlayan besin. Hurma. Biz hurmayı yediğimizde kan şekerimizi dengeliyoruz o sırada. Artı lifli olduğu için bağırsaklarımız için doğru bir hareket yapıyoruz. Magnezyum açığımızı kapatıyoruz. Açlıkla ilgili çığlığımızı düzene koyuyoruz. Üstüne güzelce suyumuzu içip bir kase çorbayı içtikten sonra bir 15-20 dakika beklemeyi başarırsak.
Arada akşam namazı.
Belki masaya, sofraya.
Çok mantıklı,
kesinlikle
biliyor musunuz?
Aslında. Hani bazen bakarız ya, ya evin yaşlısı
akşam
daha fittir.
Yani kimileri öyle yapar. Siz şimdi durun. Ben bir iki rekat kılıp geleyim hadi.
İşte o da ne oluyor? O bekleme esnasında. Çünkü bildiğimiz çok önemli bir bilgi var. İlk lokmadan 20 dakika sonra beyne uyarı gidiyor. Ya. Yemek yedin uyarısı. Düşünebiliyor musunuz? Açsınız 16 saattir. O 20 dakikada dünyayı yiyebilirsiniz uyarı gidene kadar. Ama o 20 dakikayı beklemeyle karşıladığınızda oturup çok güzel bir salatayla, üstüne yoğurtlu bir taratorla, ana yemekte işte sebze mi var, etli kıymalı sebze mi yoksa zeytinyağlı mı, çok güzel şekilde devam edersiniz. Hem az yemiş olursunuz, doyma gibi bir probleminiz olmaz. Kan şekeriniz hızlı yükseldiği için tansiyon problemi vesaireyle karşılaşmazsınız. Mide spazmınız olmaz. Kiloyu da yönetebilirsiniz böylelikle.
Tabii.
Üzerine aradan 2,5 saat geçince hani aman çok geç saatte bir şey yemeyin derken burada tabii o kuralımızı birazcık bozacağız. Çünkü gün boyunca yeteri kadar kalori almamak da tehlike. 11 civarı veya 9,5-10 civarı bir kase yoğurt gibi, süt gibi eğer herhangi bir alerjisi kişinin yoksa, sindirim problemi yoksa, yanında meyveyle birlikte tüketse, ilk haftayı böyle karşılasa, sonra aklına işte ay bir güllaç yesem mi?
Öyle oluyor zaten.
Ya da bir sütlü tatlı yesem miler öbür hafta gelse.
Gerçekten öyle oluyor.
Doğrusu da bu zaten. İlk aslında vücudumuz bize tüm sinyalleri veriyor Yasemin Hanım. Biz yoldan çıkıyoruz.
Evet.
Biz böyle bir hemen heyecanlanıyoruz, yanlışa düşüyoruz.
Bir de örneğin hani dedik ya dengeli beslenmek, yeterli beslenmek. Ben oruç tuttuğum zaman kendimi söyleyeyim. Ben bunların hiçbirini yapamıyorum. Ben direkt simit ve çay ve peynir yemek istiyorum. Başka hiçbir şey olmayabilir hayatımda.
Seviyorsunuz.
Onu ama doğru değil. Yeterli diğer değil. Nerede diğer şeyler?
Sonra ne oluyor? Lifler yüzüm nerede? Çöktü. Saçlarım kopuk kopuk elime. Bir ayda olur mu? Olur.
Olur. Niye olmasın?
Kan şekeriniz dengesizleşti. Evet, evet. Sonra dönüyor kişi diyor ki işte çinko değerlerim düştü. Zaten depolarınız yeterli değilse, zaten siz çok çok iyi beslenen bir bedende değilseniz, bir de Ramazan'ın getirdiği
çok bu. Çok da hızlandırıyor geri şeyi. O yüzden hani ev yemeğinden, tencere yemeğinden vazgeçmemek çok lazım güzel. Değil mi?
Biz her zaman onu söylüyoruz zaten. Olabildiğince evimizde çocuğun kendimize, yaşlımıza, hepimiz ev yemekleri. Çünkü kaloriyi yönetebiliyorsunuz. Yağı yönetebiliyorsunuz. Kızartma olmamış oluyor böylelikle. Sadece özel günlerde dışarı çıkıldığında, yanlışa düşüldüğünde bir takım hatalar olabiliyor. Ama onun dışında sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme hayatınıza. Hem de damak tadınız buna alıştığı için bu alışkanlık sürdürülebilir.
Son bir soru soracağım. Buyurun. Genellikle işte ilk 10 gün içerisinde 2 kilo vermişim. Ama sonra o tatlının da artık hani vücut dediniz ya tatlı ye demeye başlıyor diye. Sonrası ben artı 3 kiloyla bitirdim bu ayı. Bu nedir?
İlk 2 kilo belki de sıvı kaybı. Yani ne güzel oruç işi hem de hem ibadetimi yaptım hem de kilomla hem de kilo ilgili verdim. Bir taşla iki kuş vurdum diyor kişi ama oradaki su kaybı ardından gelen ya sizin dediğiniz gibi iştahın artıp yanlışa düşmeleri ya da az ve dengesiz yemeğe alışan vücudun bu sefer de metabolizmasının yavaşlamasıyla. Yavaşladı. Halbuki biz tüm Ramazan boyunca sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmeye, renkli sebzelere, haşlanmış yiyecekleri, ızgaraları vesaireleri ilave etseydik, yoğurdunu, peynirini eksik etmeseydik, o zaman ne olacaktı? Gerçekten yağdan kayıp olarak dönecekti. Çünkü alışkanlığın değişmesi de kilo kaybıdır. Hem de yağdan gitmesini sağlar. Düne kadar 5-6 öğün yerken 3 öğüne düşmüş Ramazan, farklı saatlerde yediren Ramazan sayesinde gayet de güzel metabolizmanıza bir fark gelecekti. Çoğu zaman biz kişinin metabolizmasını açmak adına tek düze giden beslenme alışkanlıklarını bir tık al aşağı ederiz. Ramazan bir al aşağı ediş aslında. Doğru. Ve işe de yarıyor. Belki de bunun için geçmişte insan sağlığı için de çok önemli yer. Tabii. Biliyorsunuz interfasting diye tanımlanan artık dünyanın
faslalı oruçlar değil
faslalı mi? Faslalı oruçlar. Bunun üzerine bilimsel çalışmaları olan Türk hocalarımız faydalı. Da var. Çok faydalı. Endokrin değerlerini
neydi
düzeltmeden.
Neydi o? Hani bir hücreler vardı.
Evet ve hormonların salınımını da dengeliyor. Evet. Leptin dediğimiz hormon aç kaldığımızda salınıyor. Bir de gece 2 ile 3 arasında uykudaysak salınıyor. İşte insanlar gece 2'ye kadar oturayım, yiyeyim, yatayım dediğinde leptin hormonuna da engel getiriyor. Sahur saatinde yiyip yatalım.
Evet. Peki çok çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Funda Tuzgöl'le birlikteydik. Beslenme ve diyet uzmanı Ramazan ayında beslenmeden bahsettik. Böylelikle programımızı nihayetlendiriyoruz. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Sefa Aktan'da çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Dokun bina işit, bugünlerde böyleyim. İster kal ister git, tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedin, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım.
Baş tacı.